Ayrım 4.
Yalancının mumu. Tizoş, Hazım'ın aksine oldukça kurnaz, işini bilen ve çıkarcı biriydi. Bir gün birlikte mal alıp satmak için yola çıktılar. Giderken yolda bir küp altın buldular. Aslında çalışmayı pek sevmeyen Tizoş bir teklifte bulundu. Gel, ticaret yapmaktan vazgeçelim. Bulduğumuz bu hazineyi kârımız olarak görüp dönelim. Hazım, Tizoş'un önerisini kabul etti. Ve iki arkadaş memleketlerine geri döndüler. Hazım, haydi paylaşalım altınları, dedi. Tizoş'un kafasında başka bir düşünce vardı. Benim ilginç bir fikrim var. Yıllardır birlikte ticaret yapıyoruz. Birbirimize güvenimiz sonsuz. Hem kardeş sayılırız. Altını bir yere gömelim. İhtiyacımız olduğunda gelip çıkarırız. Ne dersin? Hazım, arkadaşının düşüncesinde herhangi bir art niyet olmadığını umarak kabullendi bu fikri. Kendilerine gereği kadarını alıkoydular. Gerisini götürüp şehrin çıkışındaki ulu bir ağacın dibine gömdüler. Aradan günler geçti. Hazım'ın parası bitmişti. Arkadaşına, benim hiç param kalmadı. Biraz altın çıkaralım mı? Diye sordu. Tizoş, tabii, dedi. Bana da gerekiyordu para. Gittiler, küpü koydukları yeri kazıdılar. Fakat o da ne? Altının yerinde yerler esiyordu. Tizoş, kuşkulu kuşkulu baktı arkadaşına. Demek, dedi. Sen benden habersiz gelip açsın altını. Hazım neye uğradığını şaşırmıştı. Tizoş boğazına sarılmış, gırtlağını sıkıyor, bir yandan da bağırarak suçluyordu onu. Ne yaptılarsa olmadı. Çareyi kadıya gitmekte buldular. Kadı efendi, diye başladı Tizoş. Durum böyle böyle. Kadı eliyle sakalını kaşıdı. Bir ona baktı, bir diğerine. Doluya koydu, almadı. Boşa koydu, dolmadı. Şaşırtıcı bir öneride bulundu. Tek çıkar yol gidip ağaca sormak. Onun tanıklığına göre hüküm vereceğim. Ertesi gün gidilecekti. Tizoş o gece ihtiyar babasını sıkıştırdı. Ağacın gövdesi oldukça geniş. Sen içine girip kadının sorusuna altınları Hazım çıkardı diye cevap vereceksin. Adamcağız, oğlum yapma etme. Ben şimdiye dek kimsenin hakkını yemedim. Haksızlık yapmadım, yalan söylemedim. Bir ayağım çukurdayken beni böyle çirkin bir işe alet etme, dediyse de oğluna engel olamadı. Sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Ertesi gün erkenden gidip ağaca gizlendi adam. Kadı yanında Tizoş ve Hazım olmak üzere gelip ağaca sordu. Ey ağaç, altınları kim çıkardı, diye. Ağaçtan ses geldi. Hazım çıkardı. Hazım Handi ise küçük dilini yutacaktı. Sapsarı kesildi, dizlerinin bağı çözüldü. Düşüp bayılıverdi oracıkta. Tizoş'un sevinçten içi içine sığmıyordu. Kadı efendi göründüğü kadar saf değildi. Ağacın bu konuda şahitlik edemeyeceğini bilemeyecek kadar da bilgisiz değildi. İşin içinde bir gariplik olduğunu anlamıştı. Tizoş, kadının bir şeylerden kuşkulandığını görünce telaşa kapıldı. Kadı bir ateş yakılmasını emretti. Ağacın dibinde ateş yakılınca içeride dumandan boğulmak üzere olan yaşlı adam kendisini güç bela dışarı atmıştı. Olup biteni birer birer anlattı. Tizoş'a gereken ceza verildi. Babası ise utancından kalbi dayanamadı, oracıkta ölüverdi. Kilili Dimne'ye, işte sen de Tizoş gibi cin fikirli birisin. Doğrusu seninle dostluğumu yeniden gözden geçirmek istiyorum. Çünkü her an bana zarar vermen söz konusu olabilir. Dimne, yeter artık, dedi. Beni bu kadar azarlaman gereksiz. Yıllarca birlikte dost olarak yaşadık. Seni ne kadar sevdiğimi, saydığımı bilirsin. Ama sabrında bir sınırı var. Beni suçlamakta çok ileri gidiyorsun. Tabii, dedi Kelili. Doğru söyleyince böyle oluyor. Ben de seni severdim. Hala da seviyorum. Zaten sevdiğim için söylüyorum bütün bunları. Ama görüyorum ki davranışlarını düzeltmek yerine seni azarlamamdan rahatsız olduğunu söylüyorsun. Bu durumda seninle arkadaşlığımı sürdürmem güçleşiyor. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır demişler. Senden kötü şeyler yapmaktan korkuyorum. Tıpkı bahçıvan gibi. Dimne, hangi bahçıvan, diye sordu. Kötü biriyle arkadaşlık etmekten dolayı başına kötü şeyler gelen ve sonuçta çok pişman olan bahçıvan. Ve Kelili bahçıvan hikayesini anlatmaya koyuldu. Ayı ile dost olan bahçıvan. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu sayılamayacak kadar çokmuş. Zamanın evvelinde, mekanın bir yerinde, yalnız mı yalnız, mutsuz mu mutsuz bir bahçıvan yaşarmış. Hayatta kimi kimsesi yokmuş adamcağızın. Bütün ömrünü bağı bahçesi için harcamış gitmiş. Günün birinde yalnızlık tak etmiş canına. Gitmiş sabah erkenden bahçesine. İki elinin arasına almış başını. Düşmüş yalnızlıktan kurtulma tasasına. Şimdiye dek bütün gücümü, enerjimi bu bahçeye harcadım. Çeşit çeşit meyveler, çiçekler yetiştirdim. Yalancı bir cennet yaptım bağımı. Fakat ne oldu sonunda? Mutsuzluğuma çare oldu mu bu güllük gülistanlık bahçe? Diyerek tasalı tasalı düşünmüş. Olmaz demiş içinden bir ses. Yalnızlık çekilmez, cennette bile. Bahçıvanı almış bir tasa. Mutlaka bu yalnızlıktan kurtulacak. Kötü dahi olsa bir beraberlikle bölecek yalnızlığını. Ne yapmalı, ne etmeli, bilmem ki nere gitmeli diye düşünürken bakışları karşıda yükselen yüce dağa çevrilmiş ansızın. Nasıl olduğunu bilmeden kendisini dağa doğru giderken bulmuş. Nasıl olsa sonuçta beni yalnızlıktan kurtaracak bir eş bulurum ümidiyle. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. 6 ay kış, bir de güz gitmiş. Bir de dönüp bakmış ki arkasına bağı bahçesi görünmüyor. Dağın eteklerine vardığında bahçıvan içindeki yalnızlık daha da artmış. Bir süre ara vermiş yolculuğuna. Yanında getirdiği azık torbasını çözüp yer sofrası yapmış. Karnını doyurmaya durmuş. Derken çok geçmemiş aradan sevimli bir ayı görünmüş ağaçların arasında. Tıpış tıpış gelip adamın sofrasında kurulmuş. Bahçıvanın dili tutulmuş. Ne diyeceğini şaşırmış. Ayı ile birlikte paylaşmış azığını. Bir müddet sessizce oturmuşlar. Bahçıvan kalkıp gidecek olmuş. Ayı konuşmuş. Nereden geliyor, nereye gidiyorsun? Şaşırmış adam. Ayı da konuşur mu diye zihninden geçen düşünceyi bir tarafa edip, uzaktan geliyorum, dağa gidiyorum demiş. Ne yapacaksın dağda? Allah Allah, sorgun böyleyi sanki diye düşünmüş adam ayı için. Yıllardır yalnız yaşadım, artık canıma tak etti. Bir arkadaş bulmaya gidiyorum demiş. Ayının yarasına parmak basmış sanki. Hop oturmuş, hop kalkmış hayvancağız. Bahçıvan bakmış, ayının gözünden yaşlar süzülüyor. Yahu niye ağlıyorsun diye sormuş. Benim de demiş ayı, derdim aynı. Ben de yalnızım. Ovada bir arkadaş bulurum ümidiyle ben de dağdan geliyordum. Adam düşünceye dalmış bir zaman sonra. Aklına ilginç bir fikir gelmiş. Ne dersin, bizi kader buluşturdu galiba. Gel arkadaş olalım. Ayı da sevinçle kabul etmiş bu öneriyi. Ve birlikte dönmüşler bahçıvanın çiftliğine. Günler yel gibi akıp giderken bahçıvanın mutluluğu bir ölçüde de olsa yerine gelmişken hiç olmaz bir şey olmuş. Bahçıvan uyuduğu zaman ayı üzerine konan sinekleri kovalarmış. Yine bir gün bu işi yaparken bakmış ki sinekler bir türlü kaçmıyor, yerden kaptığı gibi bir kayayı bahçıvanın sinek üşüşen alnına indirivermiş. Ayı ne yaptığını bilir mi? Adamcağız böylece göçüp gitmiş öteki dünyaya. Kirli bu hikayeyle arkadaşına hainlerle kurulacak dostların sonunda zararlı olacağını anlatmak istemişti. Kurnaz Çakal Dimli bunu anlamıştı. Yani dedi Kelile'ye, sen de çok safsın. Ben efendime kötülük etmek ister miyim hiç? Bak Dimli dedi Kelile, beni kandıramazsın. Alnımda enayi yazıyor mu? Bir bak bakalım. Aldanıyor görünebilirim. Fakat asla kolay kolay oyuna gelmem. Tıpkı akıllı tacir gibi. Akıllı tacir mi? O da kim? Diye sordu Dimli. Kelile anlaşılan yeni bir masal daha anlatacaktı arkadaşına. Dinle dedi Kelile. İyi dinle. Sana kurnaz bir tacirin öyküsünü anlatacağım. Akıllı tüccar. Vaktin birinde zeki bir tüccar yaşardı. Ülkesinde hatırı sayılır biriydi. Hemen herkes güvenir, alışveriş yapardı onunla. Tüccar elinde mal kalmadığı zaman geziye çıkardı. Gittiği yerlerde sürümü kolay şeyler alır, bir kısmını yolda satar, geri kalanını ülkesine getirir, pazarlardı. İşini bilire çıkmıştı adı. Halkın güvenini de kazandığı için biri bin yapmakta hiç de güçlük çekmezdi. Yine ticaret için seyahate çıkacaktı tacir. Elinde 100 kilo kadar hurma vardı. Düşündü taşındı. Ne yapayım bunu diye bir zaman. Sonunda bir arkadaşına gidip durumu anlattı. Ben ticari amaçlı bir geziye çıkıyorum. 100 kilo kadar hurma var elimde. Senin evin geniştir. Bunu ben dönene kadar kuruyabilir misin? Hay hay dedi arkadaşı. Neden olmasın? Adam hurmayı teslim edip koyuldu yola. O gide dursun, biz hurmalara dönelim. Arkadaşı hiç de tacirin güvendiği gibi sözüne sadık değilmiş ki ne yapıp edeyim de bu mala sahip çıkayım diye yollar arıyordu. Önce hurmayı ucuz bir bedelle sattı. Sonra parayı çoluğu çocuğuyla bir güzel harcayıp yedi. Karısı kaygılanmıştı. Peki tacire ne diyeceksin dönünce? Ama düşündüğü şeye bak, ambara koymuştuk, fareler yemiş deriz. Öyle de oldu. Tüccar dönünce arkadaşı, vay dostum hoş geldin, sefalar getirdin, bizi merakta bıraktın, geciktin diyerek karşıladı onu. Tacir arkadaşının aşırı ilgisine bir anlam verememişti. Hoş beş ettiler bir süre. Sonra tacir konuyu hurmaya getirip sordu. İzniniz olursa emanet bıraktığım hurmaları da alayım. Sizi bir hayli meşgul ettim. Ne demek efendim, ne demek? Bir arkadaşın olarak benim görevim. Fakat... Adam önüne baktı. Sesi değişmişti. Tüccar meraklandı. Fakat nasıl desem bilmem ki. Kötü bir şey mi oldu? Hiç sormayın. Hurmayı bizim mahzende saklıyorduk. Sen gittikten epey sonra bir bakayım diyerek indim ki ne göreyim? Hurmadan eser yok. Fareler bütün yemişler. Tacir 100 kilo hurmayı fareler nasıl tüketir diye aklına sığıştıramadı arkadaşının söylediğini. İşin içinde bir bit yeniği vardı. Adam, ne desen haklısın, ne yapsan yeridir. İstersen bedelini ödeyeyim. Gerçi benim bunda bir suçum yok, inan, deyince tüccar. Önemli değil canım, üzüldüğün şeye bak, canın sağ olsun diye geçiştirdi konuyu. Arkadaşının evinden ayrıldığında tacir hurmayı sana bırakan da suç diyerek kendi kendini suçladı. Arkadaşıysa tacir evden çıkar çıkmaz ellerini ovuşturarak karısına "Gördün mü enayi, nasıl da yuttu?" demişti. Son bilen iyi güler demişler. Tüccar arkadaşının yalan söylediğini tahmin etmiş, ben nasıl olsa bunun bedelini senden alırım diye teselli etmişti kendini. Çok geçmeden de bir çıkar yol buldu. Arkadaşı tacirle dostunu pekiştirmek ve ondan yeni bir çıkar sağlamak düşüncesiyle evine davet etti. O da, şimdi çok işim var, daha sonra gelirim diyerek başından savdı. Evin önünde çocuğunu gördü, kandırarak evine götürdü. Ertesi gün arkadaşına gittiğinde hilekar adam ağlayıp duruyordu. Ne oldu dostum, neyin var diye sordu tacir. Hiç sorma dedi adam. Çocuğum, küçük oğlum kayıp. Allah Allah, nasıl olur? Çocuğu bir tarif et bakalım diye bilmiyormuş gibi sordu tacir. Adam çocuğun şeklini, giysilerini, boyunu, göz rengini anlattı. Tacir, gördüm dedi. Dün gördüm bu anlattığın çocuğu. Adamın gözleri parladı. Nerede gördün? Bir çaylak gagasını almış kaçırıyordu. Çok uğraştım, bir türlü kurtaramadım dedi tacir. Adam şaşırmıştı. Yahu nasıl olur? Bir çaylak koskoca çocuğu nasıl kaçırabilir? Tüccar taşı gediğine koydu. 100 kilo hurmayı parmak kadar fareler yiyip bitiriyor da bir çaylak niçin çocuk kaçıramıyormuş bakalım? Adam anlamıştı tüccarın ne demek istediğini. Tamam tamam dedi. Pes ediyorum. Hurmalarını fareler yemedi. Ben sattım. Parasını da harcadım. Lütfen söyle, çocuğum sende mi? Bende dedi tüccar. Getir hurmamı, al çocuğunu. Ve adam mecbur kalıp tacirin malının karşılığını verdi. Kelile öyküyle arkadaşına insanları sonuna kadar aldatmanın imkansızlığını anlatmak istiyordu. Dimle bunu anlamayacak kadar aptal değildi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demişler. Dimle Kelile'ye anlaşıldı dedi. Senin dilinden kurtulmak imkansız. Tamam, kabul ediyorum. Şetrebe'ye haksızlık ettim. Kabul etmen güzel dedi Kelile. Bu da bir erdemdir. Fakat iş işten geçti. Kelilenin dediği gibi iş işten geçmişti gerçekten. Arslan zavallı öküzü yerden yere vurmuş, paramparça etmişti. Şetrebe de öyle kolay yutulacak bir lokma olmadığından Arslan'ı bir hayli hırpalamıştı. Şimdi koca öküzün parçalanmış cesedi yorgun Arslan'ın gözü önünde yerde yatıyordu. Derin bir üzüntü içindeydi. Yaptığının yanlış olduğunu anlamıştı ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Şetrebe'yi geri getirmek mümkün müydü? Bu haksızlığın cevabını öte dünyada nasıl verecekti? Üstelik böylesine zeki ve güçlü bir yardımcıdan da olmuştu. Dimne, Kelile'nin yanından ayrılıp olay yerine geldiğinde Arslan'ı üzüntüden kahrolmuş bir durumda buldu. Dokunsan ağlayacak gibiydi. Yorulmuş, bazı yaralar almıştı. Burnundan soruyordu. Dimne onun bu halinden korktu. Kendisini acındırır gibi yaklaştırdı. Kem küm etti. Bir şeyler söylemeye çalıştı. Arslan'a üzülmemesi gerektiğini söyledi. Kral, Dimne'nin kendisini aldattığını hissettirmek istemedi, sustu. Gerçekte Kelile ve Dimne'nin öyküsünü Hint padişahı Depşelem'e ünlü Bilge Beydeba anlatıyordu. Öykünün birinci bölümü bittiğinde ihtiyar Bilge derin bir nefes aldı. Yorulmuştu. Artık gençliğin diri canlılığından uzaklaşalı epey olmuştu. Depşelem'in keder dolu gözlerine baktı Beydeba. Şetrebe'nin ölümü seni çok üzdü anlaşılan, dedi. Depşelem dalgınlıktan sıyrıldı. Evet, dedi. Şetrebe'nin ölümünden çok Arslan'ın aldanmasına üzüldüm, dedi. Hikayenin bu bölümünden çıkardığın ders nedir, diye sordu filozof. Bir yöneticinin hilecilere ve düzenbazlara uymaması gerektiği, dedi Depşelem. Evet, dedi Beydeba. Acaba Dimne ve onun şefkatli arkadaşının öyküsü sürecek mi, diye sordu Depşelem. Beydeba sakalını sıvazladı, bir süre düşündü, gözlerini sonsuz bir boşluğa dikmiş gibi dalgınlaştı. Bakışlarında yanıp yanıp sönen hikmet pırıltıları depşerimi çok heyecanlandırmıştı. Sürecek, dedi Beydeba, sürecek, acele etme. İkinci bölüm. Zaman aydınlıktır. Arslan aylardır süre gelen, gittikçe de artan derin bir pişmanlık duygusunu kıskancında kıvrınmaktaydı. Çetrebe, ülkesinin yönetiminde kendisine belki de en fazla güvendiği adamı. Bu dürüst, mert ve cesaretli öküz yoktu artık. Ne yapsa, ne etse geri gelmezdi. Dünyanın kralıydı bu. Giden geri gelmiyordu. Kalp ise bir cam şişeydi sanki. Kırılınca bitiyordu her şey. Eski haline dönmesi imkansızlaşıyordu. Arslan kendisini hiç bu kadar aciz, hiç bu kadar güçsüz ve zavallı hissetmemişti. Ben ne yaptım, ben ne yaptım diye günlerce başını taştan taşa vurdu. Yemekten içmekten kesildi. O kurnaz çakalın aldatmalarına nasıl da kandım? Beni nasıl da kandırdı? Zavallı Şitrebe, ben ne yapacağım şimdi? İçini kemiren, uykularımı kaçıran, bana dünyayı zindan eden bu duygudan nasıl kaçacağım? Arslan gün geçtikçe tanınmaz bir hale geldi. İnsan içine çıkamıyor. Sessiz, kimsesiz yerlerde kendi kendisiyle baş başa kalıyor, kimseyle konuşmuyor, devlet işlerini yardımcılarına bırakıyordu. Sanki dünya ile olan bağları kopmuştu, ruhunu boşlukta bulmuştu, hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Kimseye güvenmiyor, kimseyi sevmiyor, kendisinden de nefret ediyordu. Kaplanı vezir olarak atanmış ve işlerin çoğunu ona bırakmıştı. Günler Arslan için can sıkıcı bir tek düzelikle sürüp gitti. Çevresindeki bilge kişilerden hikayeler, masallar, hikmet dolu sözler dinlemeye başladı. Pişmanlığın verdiği acıdan biraz olsun uzaklaşabiliyordu. Vezir kaplanla oturmuşlardı. Kaplan ona, ''Olmuş bitmiş bir işe kim çare bulabilir sultanım? Kendinizi bu kadar üzmeniz yanlış bence. Olanla ölene çare var mı?'' dedi. ''Doğrusun, haklısın. Lakin kalbime söz dinletemiyorum. Olmuyor, olmuyor. Kendimi bir türlü affedemiyorum.'' Kaplan sesine yumuşak bir ton vererek, ''Size bir tilkinin öyküsünü anlatmak isterim. Göreceksiniz, geçen işten keder duymak ne kadar yararsızdır, ne kadar boştur.'' ''Anlat bakalım.'' dedi Arslan, üzüntüsünü içine gömerek. Kaplan başladı öyküyü anlatmaya. Aç gözlü tilki masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ben giderdim çarşıya, saklı saman içinde. Saman yelde dağıldı. Uçtu gitti havaya, bir tavşan avlayayım diye düştüm yollara. Uzakta bir ev gördüm, yedi başlı dev gördüm. Koştum vardım yanına, ev değil bir ağıldı. Birden fırtına koptu. Attı beni ormana. Ormanda ilerlerken tilki karşıma çıktı. Açlıktan ölmek üzereydi. Acı acı soluyordu. Bir karış açık ağzından salyalar akıyordu. Yiyecek bir şeyler aradığı her halinden belliydi. Az gitti tilki, sonra uz gitti. Soğuk sular içerek, lale sümbül biçerek, dolu bulursa bırakıp, boş bulursa içerek. Vara vara vardı bir garip hana. Terk edilmiş olmalıydı. Kimsecikler yoktu handa. Yiyecek kırıntıları vardı ortalıkta. Onları topladı. Dişinin kovuğu bile dolmadı. Mis gibi kokuyordu içerisi. Az önce bir tavşan kızartılmış olmalıydı. Koku izi sürdü. Tavşanın derisini buldu. ''Bari bunu alayım yanıma.'' diyerek düştü yollara. Hava sıcak mı sıcak, terden sırılsıklam oldu. Yuvası da çok uzak. Dişleri arasında tavşan derisi yürürken yolda sesler duydu derinde. Durdu, çevreyi kokladı. ''Tavuk, bunlar tavuk olmalı.'' dedi. Gözleri parladı. Deri ağzından düştü yeri. Yakında bir köy vardı. Köyün girişindeki evin bahçesinde tavuklar. ''Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Şu tavuklara da bak.'' diyerek usul usul yaklaştı bahçeye. Dört bir yanı çitle çevriliydi. Fakat o da ne? Tavukların yanı başında bir çocuk. Gözlerini onlardan ayırmıyor. ''Hay Allah, nereden çıktı bu şimdi?'' diye hayıflandı tilki. Tavuklara yaklaşmanın bir yolu olmalıydı. ''Biraz beklesem mi acaba?'' diye düşünürken çakal belirdi çalılıkların arasında. ''Merhaba tilki kardeş.'' dedi. Selamını cevap vermedi sakalın. Çocuk yetmiyormuş gibi şimdi de bu aptal hayvan çıkmıştı karşısına. ''Nefis değil mi?'' diye sırıttı çakal tavukları göstererek. ''Nefis değil'' dedi tilki. ''Enfes. Sen de mi gözlüktün onlara?'' ''Ben günlerdir gözetliyorum. Fakat çocuk göz açtırmıyor.'' ''Çocuk mesele değil'' dedi tilki. Kurnaz kurnaz baktı tavuklara. Çakal ''Sakın'' dedi ''bir yanlışlık yapmayasın. Tilki oralı olmadı. Bir süre bekledi. Sonra ansızın saldırdı tavuklara. Bağırışarak kaçtılar. Çocuk yerden iri bir taş kapıp kafasına indirince başı kanlar içinde yıkıldı yere. Çakal sinmişti oraya. Olup bitenleri izliyordu. Çocuk ikinci bir hamle yapacaktı ki tilki güç bela kaçıp kurtardı canını. Nefes nefeseydi çakal. Sana demiştim dedi. Bak neler oldu sonunda. Dinlemedin onu tilki. Bari gidip tavşan derisini alayım diye davrandı ki ne görsün. Gökten süzülen bir çaylak kaptığı gibi deriyi kanatlandı yukarılara. Tilki kahrolmuştu. Bu kahır sonunda büyüyerek yüreğin orta yerine çöreklendi. Çok geçmeden ölüp gitti. İşte böyle padişahım dedi kaplan. Kahır insanı çok yaşatmaz. Peki ne yapabilirim söyler misin? Bu acıdan nasıl kurtulabilirim? Kaplan çok ilginç bir öneride bulundu sana. Olayın iç yüzünü araştırın. Eğer Şetrebe gerçekten hainse pişmanlık duymanız gereksiz. Yok şayet suçsuz da onu size kötüleyen suçluysa o zaman arada fitnecilik yapanı cezalandırırsınız olur biter. Çok doğru dedi Arslan. Yarından tezi yok araştırma yaptıracağım. Vakit bir hayli ilerlemişti. Kaptan izin isteyip huzurundan ayrıldı. Yolun üzerindeydi dimleyle kelinin oturdukları ev. Tam geçerken oradan içeride ışık olduğunu gördü. Uğrasam mı acaba diye geçirdi aklından. Pencereye yaklaştı. Bu zamana dek neden oturmuşlar? İçeride gürültüler de geliyor. Bir mesele var galiba dedi içinde. Dinleyine Kelile heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. Kelile Şetrebe'ye yapılanların haksızlık olduğunu söylüyordu hala. Dinle ise arkadaşına olaydan pişmanlık duyduğunu, bir daha böyle şeyler yapmayacağını, özür dilediğini söylüyordu. Kaplan duyduklarına inanamadı. Demek öküz Şetrebe suçsuzdu. Aslı asları yoktu söylenenlerin. Dimne planlamıştı onları. Gidip Arslan'a her şeyi anlatsa mıydı? Kuşkuya düştü. Hayır, hayır dedi içinden. Arslan duyarsa bütün bunları Dimne'yi öldürtür hemen. Bu da şu an onun için iyi olmaz. En iyisi anne Arslan'a gideyim, ona danışayım. Anne Arslan'ın ışığı yanmıyordu. Erken yatardı. Artık yaşlanmıştı. Uzun süre kapıyı çaldı kaplan. Sonunda anne Arslan açtı. Sessizce içeri süzüldü kaplan. Anne Arslan telaşlanmıştı. Kaplan olup bitenleri bir bir anlattı ona. Anne Arslan, sen şimdi git yat. Sabah ola ayrıla. Ben konuşurum onunla dedi. Anne Arslan'ın gözüne bir türlü uyku girmedi. Yatakta bir o yana döndü, bir bu yana. Sabahı zor etti. Gidip oğluna, Şetrebe olayında bazı dolaplar döndüğünü, bütün bunların iç yüzünü bildiğini söyledi. Arslan meraktan çatlayacak gibiydi. Lütfen anne dedi. Lütfen bildiklerini anlatır mısın? Hayır dedi anne Arslan. Bilmekte yarar yok bunları. Hem bana anlatana söz verdim. Bu sırrı açıklayamam. Arslan kahroluyordu. Anne ne olur anlat bildiklerini. Çok önemli bu olay benim için. Çok önemli. Lütfen ısrar etme oğlum dedi anne Arslan. Bu sırlar bana emanet edildi bir bakıma. Emanete ihanet edilir mi? Arslan ne yaptıysa ne ettiyse anne Arslan'ın ağzından bir söz alamadı. Oğlunun ısrar istekleri karşısında sırrı içinde taşımayan bir seyisin hikayesini anlattı ona. Sırrı saklamayan seyis. Padişah ava çıkmıştı. Yanında yakın adamları, vezirler, ordu komutanları, diğer saray yöneticileri vardı. Seyisine yola çıkmadan önce en güzel atını hazırlamasını söylemişti. Ormanda bir hayli yol aldılar. Birkaç geyik avladılar. Padişah seyisin mahcup gözlerine baktı. Gel dedi, seninle yarış yapalım. Seyis şaşırmıştı. Atını mahmuzla dedi padişah ve ok gibi fırladı atıyla birlikte. Seyis de atını mahmuzladı. Ormanın ıssız bir yerinde padişah durdurdu atını. Nefes nefese kalmıştı atlar. Seyis'e döndü. Amacım yarışmak değildi dedi. Seyis'in merakı iyice artmıştı. Sana sırrımı vereceğim dedi padişah. Seyis başını önüne eğdi. Buyruğunuz başım üstüne hünkârım dedi. Sana diye devam etti padişah. Güvenirim. Has adamlarımdansın. Doğrusu bu sır uzun zamandır içimde bir kor gibi beni yakıp duruyor. Seyis. Nedir sultanımı böylesine üzen şey? Kardeşim dedi padişah. Ondan kuşkulanıyorum. Seyis şaşırdı. Tahtımda gözü olduğunu sanıyorum dedi padişah. Gizli gizli çalışmalar yapıyormuş. Tahtımdan indirmek için beni sinsi planlar içindeymiş. Seni izlemen için görevlendiriyorum. Ne yapıyor ne ediyor bana günü gününe bildireceksin. Seyis padişahın kendisine güvenmesinden dolayı çok sevinmişti. Oldukça önemli bir tavır takınarak... Buyruğunuzu yerine getireceğimden şüpheniz olmasın efendim dedi. Bugünden itibaren şehzadenin her anını izlemeye çalışacağım. Kalbinizi ferah tutunuz. Geri döndüler. Geride kalanlar meraklanmıştı. Yarışı, dedi padişah. Seyis efendi kazandı. Atıma anlaşılan az arpa yediriyor. Gülüştüler. Seyis hemen kolları sıvadı ve şehzadeyi izlemeye başladı. Bir gün, iki gün derken çok geçmeden şehzade anladı takip edildiğini. Seyis'e sordu. Seyis gizlemeye gerek duymadan rahatlıkla anlattı olayın iç yüzünü. Şehzade Seyis'in kendisine dal kavukluk yaptığını anlamıştı. Günler geçip gitti böylece. Dünya kimseye baki değil. Padişaha da olmadı ve eceliyle göçüp gitti bu geçici dünyada. Seyis sevinç içindeydi. Şehzade tahta geçecek ve kendisine yaptığının karşılığını verecekti. Fakat durum Seyis'in sandığının aksine gelişti. Şehzade padişah olur olmaz ilk olarak ölüm fermanı çıkardı onun için. Şaşkınlık içindeydi. Çıktı huzuruna. Size, dedi, vaktiyle babanızın bir sırrını söylemiştim. Karşılığı bu mu olacaktı yaptığım hizmetin? Evet, dedi şehzade. Çok kızgındı. Bu olacaktı. Sen sır saklamanın ne demek olduğunu bilmeyen bir insansın. Babama olduğu gibi bana da zararın dokunacaktır. Böylece Seyis sır saklamamanın cezasını çekmişti. Anne Arslan oğluna bu öyküyü anlattıktan sonra, sır, dedi, bir kez çıktı mı ağzından insanın artık sonu gelmez kötülüklerin. Padişah sanki annesini dinlemiyor gibiydi. Lütfen, dedi anne, ne olursun söyle şu bildiklerini. Zaten sana bunu söyleyen sır olmaktan çıkarıyor olayı. Hem bu Şetrebe'nin ölümü için çok önemli. Şetrebe hala içinde bir kuşku olarak durmakta. Bir kurt gibi kemirmekte beni. Anne Arslan fazla derinlemedi ve Şetrebe'nin ölümüne neden olan hainin Dimne olduğunu söyledi. Arslan önce yanlış duydum sanarak yeniden sordu annesine. Kulaklarına inanamıyordu. Nasıl olurdu? Dimne. En çok sevdiği, güvendiği, beğendiği yardımcısıydı. Devlet yönetimiyle ilgili önemli işlerin çoğunu kendisine bıraktığı adamı. Hayır, hayır olamaz, dedi Arslan. Anne, ben de, dedi. Başta inanmamıştım. Fakat ne yazık ki Dimne, göründüğü gibi birisi değilmiş. Fitnecinin, bozguncunun birisiymiş. Yazıklar olsun ona da, sana da. Zavallı öküzün kanına girdiniz. Arslan'ın dizlerinin bağı çözülmüş, yere yığılıvermişti. İnanamıyordu. Bir türlü inanamıyordu. Eğer doğru değilse, önce Şetrebe'nin haksız ölümü, sonra en güvendiği adamın ihaneti, bu iki türlü yıkım olacaktı Arslan için. Bir süre hıçkırıklarını tutamadı. Ağladı. Dimne'ye nasıl da güvenmişti? Ya Şetrebe, o akıllı, bilgili, iyi kalpli öküz? Allah'ım, diye yalvardı. Bütün bunların rüya olduğunu söyle, ne olur. Bütün bunlar bir düş olsa. Anne Arslan, ne yapmayı düşünüyorsun evladım, diye sordu. Bilmem ki, dedi Arslan. Suçlu kimse gerçekten ortaya çıkarmalısın onu. Tamam anne, ben gerekeni yapacağım. Ve derhal adamlarını çağırdı. Yüce divanın toplanmasını buyurdu. Ertesi gün kadılar, yargıçlar, başvezir, vezirler, danışmanlar, komutanlar toplanmıştı sarayda. Yüce divanın toplantısına anne Arslan da gelmişti. Kuşkusuz Dimne de çağrılıydı. Zaten toplanma nedeni oydu. Dimne salona girdiğinde kapıya yakın bir yerde anne Arslan'ı gördü, yanaştı. Fısıldalı bir sesle, "Divan niçin toplantıya çağrıldı?" diye sordu. Anne Arslan hiçbir şeyi gizlemeye gerek duymadan anlattı. Dimne oralı olmamıştı. Nasıl olsa ben suçsuz olduğumu ispatlarım diye düşünüyordu. Arslan bir köşede sessizce oturuyordu. Bakışları önündeydi. Gözlerinde derin bir kederin oynaştığı görülüyordu. Dimne anne Arslan'a, "İftira!" dedi. "Bütün bunlar iftira. Benim padişaha olan yakınlığımı çekemeyen kıskanç fitnecilerin uydurması. Sonunda her şey ortaya çıkacak." Anne Arslan, "İnşallah!" dedi. ''Biz de zaten onu istiyoruz.'' Sözleri sistem doluydu. Dimne rahatsız oldu bundan. ''Bak koca Arslan'' dedi. ''Sana bir dervişin öyküsünü anlatayım da gör neler oluyor bu dünya yüzünde.'' Anne Arslan'ın tepkisini beklemeden anlatmaya koyuldu Dimne. ''Bir varmış bir yokmuş'' diye başladı Dimne. ''Dünya yüzünde kötüler iyilerden çokmuş. Sanki dünyanın sonu gelmiş de insanlar bunun farkında değillermiş gibi gözlerine hırs bürümüş.'' Gözünü hırs bürüyen derviş masalı. Altında bir hasır, virane bir evin küçücük odasında kendi halinde, kendi melalinde bir garip derviş yaşarmış. Günlerini, gecelerini ibadetle, zikirle geçirirmiş. Kimi kimsesi yokmuş yeryüzünde, dünyaya hiç mi hiç önem vermezmiş. Ne bulsa onu yermiş. Bazen günlerce aç, günlerce susuz dolaşırmış. Hikmet bilgisinde ve Allah'a kullukta o denli ileri gitmiş ki çevresine aydınlık bir rüzgar estirilmiş. Ve akın akın insanlar gelmeye başlamış dergahına. O basit odası dolup taşan bir tekke olup çıkmış. Yaşadığı ülkenin padişahı da derviş kişiliğinde biriymiş. Dindar kimseleri çok severmiş. Özellikle dünyaya önem vermeyen, gece gündüz ibadet eden, insanları engin bir sevgiyle bağrına basan insanlardan çok hoşlanırmış. Çok geçmemiş aradan padişah da gelip dervişi ziyaret etmiş ve aralarında kuvvetli bir sevgi bağı kurulmuş. Sık sık görüşür olmuşlar. Bazen padişah dervişe geliyor, bazen de derviş saraya gidiyormuş. Yine dervişin sarayı ziyaretlerinden birinde padişah divanda toplantıdaymış. Haber vermişler, hemen içeri alınması buyurulmuş. Derviş böylece divan toplantısına katılmış. Divanda yönetimle ilgili olaylar tartışılırmış. Söz dönüp dolaşıp bir suçluya gelince herkes aciz kalmış karar vermekte. Padişah düşüncesini sormuş. Derviş olayı oracıkta hemen bir karara bağlayıvermiş. Hem de kimsenin hakkını yemeden. Bunun üzerine padişah dervişi bütün divan toplantılarına davet etmeye başlamış. Derviş divanda çözülmesi güç davaları o kadar kolay sonuçlandırıyormuş ki herkes hayranlık içindeymiş. Padişah benim vezirim olur musun diye sormuş dervişe bir gün. Derviş önce ürkmüş bu öneriden. Düşünmüş, taşınmış. Bana biraz zaman tanıyayım diye savuşturmuş ilkin. Dergahında günlerce düşünmüş. Bir dost bir posta yeterken dervişe böylesi ilginç bir teklife ne demeli? Kolay olmamış padişahın önerisini kabul etmesi. Sonunda gidip hükümdara. Bu fakire layık gördüğünüz görevi kabul ediyorum diye cevap vermiş. Padişah çok sevinmiş buna. Bayram etmiş. Artık sarayda işler düzelmeye, davalar daha adil görülmeye, haklıyla haksız ayrılmaya başlar olmuş. Tabii bizim derviş de günden güne değişiyormuş. Artık yamalı, eski giysiler üzerinde yokmuş. Sırmalı kaftanlar, gümüş terlikler, altın gerdanlıklar. Gelsin hizmetçiler, gitsin yemekler. Toplantılar ihtişam içinde geçiyormuş. Dervişin günlük yaşayışı değişmiş. İbadete az vakit ayırır hale gelmiş. Artık eskisi gibi çok zikredemez olmuş. Görkemli bir hayata kavuşmuş. Her şey kurulu bir saat gibi işlerken, dervişin eski arkadaşlarından bir zahit çıkıp gelmiş bir gün. Önce eski evine gidip bakmış, kimsecikler yok. Sormuş, soruşturmuş, sarayda olduğunu öğrenmiş, gelip çağırttırmış dervişi. Bakmış ki ne görsün. Karşısında sade bir insan beklerken, süsler püsler içinde insana tepeden bakan, lüksün, ihtişamın, altının, mücevherin boğduğu bir vezir çıkmış ortaya. Hayal kırıklığı içinde çöküvermiş oracağı. Neden sonra gelmiş kendisine? İçeride ağırlamışlar adamcağızı. Vermiş veriştirmiş bizim eski dervişe. Nedir bu halin senin? Hani o gönlü yüce ilhamı, geniş nurlu insan? Bu kaftanlar, bu altınlar, aman Allah'ım nedir bütün bunlar? Bizim derviş. Yahu öyle hemencecik kızma. Görünüşüme bakıp karar verme hemen. Ben yine senin eski derviş arkadaşınım dediyse de arkadaşı inanmamış ona. Sen çıldırmış olmalısın. Bir de göz göre göre yalan söyleyip beni aldatacağını sanıyorsun. Senin gözünü hırs bürümüş. Vezir atılmış hemen. Ne yani? Sarayda halka hizmet etmek de bir tür ibadet değil midir? Arkadaşı. Bak demiş. Sana kör bir adamın öyküsünü anlatayım da dinle bakalım. İnsan kabul etmeyince gerçek öğüdü ne durumlara düşüyor? Kör adam masalı. Dervişin arkadaşı bir dostuyla ayrı arabalarda seyahat eden kör adamdan söz etmiş. Yolda konakladıklarında kör adam kancısını yitirmiş. Ararken eline kamçıya benzer bir cisim geçmiş. Gerçekte zehirli bir yılanmış bu. Hava gece soğuk olduğundan uyuşup kalmış oracıkta. Derken yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Arkalarında koca bir toz gitmişler. Arkadaşı durdurmuş arabayı. Biraz soluklanmak için. Bakmış ki kör adamın elinde bir yılan. Eyvah, sen ne yapıyorsun? Bırak o elindekini diye bağırmış. Kör adam, niçin, ne var elimde diye sorunca arkadaşı, yahu bir yılan tutuyorsun elinde. Bırak, at onu hemen demiş. Demiş demesine ama adamı bir türlü inandıramamış. Kör adam, benim kırbacım onunkinden daha güzel, kıskanıyor. Ben atınca gidip hemen kendisi alacak diye düşünerek yılanı sımsıkı tutmuş elinde. Orada da bir süre konaklayıp yola koyulmuşlar tekrar. Güneş yükselmiş, ışıklarını daha çok yaymış yeryüzüne. Hava ısındıkça kör adamın elinde yılan da uyanmaya başlamış. Sonunda sokmuş adamcağızı elinden. İçindeki zehri akıtmış ve oracıkta ölüvermiş adam. Bizim eski dervişin arkadaşı öyküyü anlatıp, senin demiş, gözünü hırs bürümüş. Tıpkı o kör adam gibi senin elinde de yılan var. Yılan mı diye gülmüş bizim derviş. Evet demiş arkadaşı, hem de en azgın zehirlilerinden. Sana sunulan bu taç ve taht, bu kaftanlar, bu süsler o yılandan farksız. İki arkadaş saatlerce konuşmuşlar. Dervişin arkadaşı üzüntü içinde ayrılmış saraydan. Derviş o geceyi yine ibadetle geçirmiş. Sabaha dek ağlayıp durmuş haline. Sabah olunca bütün bu süsleri, giysileri bırakıp saraydan ayrılacağına dair kendi kendine söz vermiş. Ve gecenin ilerlemiş vaktinde dalmış uykuya. Sabah gözlerini açtığında sanki hiçbir şey olmamış gibi sarayın çekici hayatına tekrar dalmış. Arkadaşının sözlerini unutmuş gibiymiş. Günler yel gibi akıp gitmiş. Derviş eski dervişlikten büsbütün ayrılmış. Artık haklı haksız demeden davaları savuşturuyor, çıkar sağlıyor, hatta insanlara zulmediyormuş. Sonunda insanların ahı mı tutmuş nedir, padişah kızgınlık içindeyken veziri hakkında ölüm fermanı çıkartmış ve bizim derviş yalan olup gitmiş bu dünyada. Dinle hikayeyi bitirdiğinde sözleri sistem doluydu. Anne Arslan'ın yorgun gözlerine baktı. Aslında bütün suç bende, dedi. Tıpkı o derviş gibi padişaha yakın olmak, sarayda sözü geçer biri olmak neme gerekti benim sanki? Padişahın yakın adamlarından kara kulak söyleşiye kulak misafiri olmuştu. Dimne'nin böyle sistemli konuşmasını duyunca atıldı hemen. Sen, dedi Dimne'ye, asıl şimdi akılsızlık ediyorsun. Padişahın hizmetinde bulunmak, ona yakın olmak niçin kötü bir şey olsun? Anlaşılan Ruşen Damir'in öyküsünü bilmiyorsun. Dimne, kara kulakın sözünü ettiği hikayeden habersizdi. Hayır, dedi, bilmiyorum. Öyleyse dinle, dedi kara kulak ve masalı anlatmaya başladı. Ruşen Damir Masalı. Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu darıdan çokmuş. Evvel zaman içinde, bilinmez bir mekanda, Çin mi yoksa Maçin'de bir garip derviş yaşarmış. Adı Ruşen Damir'miş adamın. Bilgisi ise, görgüsü ise, feziyle, ilhamiyle ünlü biriymiş. Öyle ki şöhreti şanı ta Semerkant yöresine kadar yayılmış. Oradan acemi bir derviş kalkıp ziyaretine gelmiş. Gelmiş ki evde kimsecikler yok. Sormuş soruşturmuş, sonunda saraya padişahla görüşmeye gittiğini öğrenmiş. Allah Allah, bu ne hal? Bu kadar şöhretli bir dervişin sarayda işi ne ola ki? Yoksa o da mı padişaha dalkavukluk yapmakta? Yandık ki yandık diye hakkında ileri geri konuşmuş. Tam evinden çıkarken zaptiyeler yakalamışlar adamı. Meğer o günlerde orada bir hırsız dolaşmaktaymış. Bizim acemi derviçi hırsız sanarak alıp götürmüşler kadı efendiyi. Kadı kanun gereği adamın elinin kesilmesine karar vermiş. Tam ceza uygulanacakken Ruşen Damir çıka gelmiş. Nefes nefese yetişmiş kadının huzuruna. Aman kadı efendi, ne yapıyorsunuz? Bu adamcağız garip bir derviştir. Beni görmek için daha bu sabah Semerkant'tan kalkıp geldi. Suçsuzdur, diye konuşunca gerçek ortaya çıkmış. Acemi derviş de kurtulmuş. Ruşen Damir'e bakınca utanıyormuş derviş. Üzülme, demiş Ruşen Damir. Hakkımda kötü düşünmekte haklıydın. Fakat padişahla görüşmeseydim seni kurtaramazdım. İyi insanlara hizmet etmek için bu gerekli. Bir gün sen de inanacaksın buna, demiş. Kara kulak Dimne'yi azarlar gibi. Sen, dedi, nankör bir hayvansın. Padişahın yanında bulunmanın ne anlama geldiğinden habersizsin. Bu her şeyden önce onurlu bir görevdir. Bunu nasıl inkar edersin, diye çıkıştı. Dimne kara kulak gibi kızgın değildi. Oldukça yumuşak bir sesle cevap verdi. Ben, dedi, galiba ne demek istediğimi anlatamadım. Kuşkusuz halka hizmet etmek bir tür ibadettir. Çok onurlu bir iştir. Ancak benim gibi duygularına yenilenler için değil. O yüce göreve kendimi layık görmüyorum. Divanda hemen herkes konuşulanları ilgiyle dinliyordu. Arslan hala köşesinde sessizlik içindeydi. Anne Arslan söze karışmaktan kendini alamadı. Kendini acındırarak adaletin pençesinden kurtulacağını mı sanıyorsun, diye çıkıştı Dimne. Lütfen anneciğim, sen de beni yanlış anlama, dedi Dimne. Dimne rolünü ustalıkla oynuyordu. Onun asıl amacı köşesinde üzüntü içinde oturan Arslan üzerinde olumlu bir etki bırakmaktı. Gerçi Arslan Şetebe'nin ölümüne çok üzülmüştü. Yeni bir cinayete kolay kolay yanaşmazdı. Fakat Kim bilir çevresindekine kışkırtmasıyla neler olmazdı. Anne Arslan Dimne'yi tekrar azarladı. Şetrebe'yi padişahın gözünden düşürtüp ölümüne neden olan sen değil misin? O oğlumun en yakın adamıydı. Çok zeki ve cesurdu. Vezirler içinde bir taneydi. Dimne sözü anne Arslan'la kurnazlıkla kapıp konuşmaya başladı. Ben dedi. Kendimi kusursuz görmüyorum. Belki de aranızda en günahkar, en suçlu benim. Ayrıca kim bilir belki de en yeteneksiz yardımcısı oldum Ulu Hakan'ımızın. Dimne öylesine uslulukla konuşuyordu ki Arslan'ın konuya ilgisi artmıştı. Herkes Dimne'ye hak vermeye başlamıştı. Bazı itirazlar da yok değildi. Özellikle anne Arslan bizzat kulaklarıyla işittiği için Dimne'nin suçsuz olduğuna dünyada inanmıyordu. Sonunda konuşmasını bitirdiğinde Arslan sözü aldı ve Dimne'nin suçlu olup olmadığını araştıracak bir kurul oluşturulsun ve hemen araştırmalara başlansın diye emir verdi. Dimne buna çok sevindi. En azından ölüm kararını geciktirmek demekti bu. Bu arada kim öle kim kala. Yüce Sultanımız izin verirlerse bu konuda kuşkularım var dedi. Neymiş onlar diye sordu Arslan. Kurulacak kurulda beni çekemeyen, öteden beri kıskanan kimseler yer almamalı. Yoksa gerçekten adil bir karar verilemez dedi. Arslan bu öneriyi de olumlu karşıladı. Anne Arslan dayanamayarak ortaya atılmış ve bu alçak çakalın yalancı olduğunu, her şeyi kendisinin bildiğini ve derhal öldürülmesi gerektiğini aykırdı. Fakat Arslan Şetrebe'nin ölümünde acele edildiğini düşünerek aynı hatayı yine düşmemek için kılını kıpırdatmadı. Dimne bunu fırsat bilerek "Şanı yüce padişahım" diye başladı söze. "Sizin gibi önemli bir görevi yürüten birisi için acele etmek en büyük tehlikedir. Sonradan pişman olacağınız bir iş yapmayasınız" gibi sözlerle Arslan'ı etkilemeyi başardı. Ve aceleciliğin zararlarını anlatan bir öyküden söz edince padişah "Anlat bakalım" dedi Dimne'ye. Ressamın sevgi oyunu. Bir zamanlar Keşmir kentinde zengin mi zengin bir tüccar varmış diye başladı Dimne. Karısının güzelliği dillere destanmış tacirin. Bu yüzden ilgisini çekmeyen erkek yokmuş. Tüccarın yetenekli bir ressam komşusu varmış. Tacirin genç ve güzel karısına önceleri uzaktan uzağa, sonradan iyice yakınlaşarak tutkuyla bağlanmış ressam. Fakat kimse henüz bilmiyormuş bu tutkulu ilişkiyi. Hemen her gün birbirlerini pencereden seyredermiş iki sevgili. Aralarında haberleşmeyi sağlayacak birisi yokmuş. Sonunda ressam ilginç bir çözüm yolu bulmuş ve bir mektupla kadına bildirmiş bunu. Sevgilim, gün geçmiyor ki senin sevginin ateşi içimde büyümesin. Gözüme güzelliğinden başka hiçbir hayal girmiyor. Her gün seni duyuyor, seni düşünüyorum içimde. Artık canıma tak etti. Bir kez olsun insanı tuzaklara atan gözlerini yakından seyredemeyecek miyim? Kokunu, saçını, ellerini hissedemeyecek miyim? Ne yapacağımı bilmiyorum. Günlerdir seni düşünmekten başka yaptığım ciddi hiçbir iş yok. Düşündüm, taşındım. Senin de anlayışla karşılayacağını umduğum bir yol buldum. Kara bir çarşaf alacağım ve kimsenin dikkatini çekmeyecek bir biçimde ona bürünerek gireceğim kapına. Sen çarşaflı birinin geldiğini görürsen bil ki o benim. Hemen aç kapıyı. Seni seviyorum. Hoşça kal. Ve aradan birkaç gün geçmiş. Kadın gece çarşaflı birinin süzüldüğünü görmüş pencereden. Hemen inip kapıyı açmış. Böylece gün aşırı görüşüp olmuşlar ressamla. Bir gün böyle, iki gün böyle. Ressamın genç çırağı olayın farkına varmış. Ustasından habersiz bürünerek çarşafa evin yolunu tutmuş. Kadın kapıyı açar açmaz kollarını atmış kendisini. Kadın gelinin çırak olduğunu anlamamış bile. Bu olaydan bir saat sonra bu kez ressam gidince kadının evine tacirin karısı çok duygulanmış. Yine mi sensiz sevgilim demiş. Daha bir saat önce buradaydın. Demek beni çok seviyorsun. Ressam anlamış kimin yaptığını bu işi. Ve dönüp çırağını bir güzel paylamış. Kovmuş yanından. Çarşaf işine de son vermiş. Dimne'nin anlattığı bu hikaye başta kral cenapları olmak üzere divanda bulunanları güldürmüştü. Arslan Dimne'nin sözlerine inanmakta biraz acele etmiş olmalı ki. Dimne'yi yargılayacak tarafsız bir kurul istiyorum. Bu süre zarfında onu da hapsedeceksiniz diye emir verdi ve toplantı sona erdi. Akşam anne Arslan ve kaplan krala ne kadar dil döktülerse de kararından vazgeçiremediler. Padişah annesine, sen de duyduklarına acele etme anneciğim dedi. İçimden bir ses Dimne'nin suçsuz olduğunu söylüyor. Nasıl böyle düşünebilirsin? O alçak hayvan seni nasıl da inandırdı suçsuz olduğuna? Arslan kararlıydı. Lütfen anne, beni etkilemeye kalkma. Daha Şetrebe'nin ölümünün acısı içinde bir tortu gibi duruyor dedi. Anne Arslan umutsuzluk içindeydi. Yazıklar olsun sana dedi. Emzirdiğim süt burnundan gelsin. Eğer Dimne denilen o aşağılık hayvana gereken cezayı vermezsen annelik hakkımı helal etmiyorum. Arslan annesinin söylediklerinden çok etkilenmişti. Yine de acele etmenin yararsız olacağından söz etti. Ola ki Dimne'yi çekemeyen bazı kıskançlar uydurmuştur bütün bunları diye itiraz etti. Anne kahrından ağlıyordu. Kral ona üç kıskanç adamın sonu hikayesini anlatmaya başladı. Üç kıskanç adam masalı. Geniş, engin bir çölde üç garip adam karşılaştılar. Birbirlerinin nereden gelip nereye gittiklerini sordular. Birisi, ben dedi. İnsanların mutlu olduğunu görüp kıskandığım ve buna dayanamadığım için çöle düştüm. Çok ilginçti. Diğerlerinin çöle düşme gerekçesi de aynıydı. Böylece yolda söyleşe söyleşe yürümeye başladılar.